Kobe'ye da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşit Üniversitesi. Rasyonların dağılık için düşen bir sistem. Kap karanlığı çalıştık. Şu kadar bir hal ediyor.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızda bu hafta yine çok değerli ve özel bir hocamız bizlerle birlikte. Profesör Doktor Turgut Göksoy hocamız. Kendisi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
Teşekkür ederim. O şeref bana ait efendim.
Hocaların hocası evet. Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanını ağırlıyoruz evet. Bugün. Onun için değerli bilgilerinizden de istifade etmek ederiz. İstiyoruz. Tabii saha çok geniş. Evet. Ama hepsini bir programda ele alamayız.
Evet, vaktimizi yetmeyeceğiz.
Sizin önem sırasına göre, en sık görülen rahatsızlıklara göre, sizin önemli gördüklerinizin üzerinden isterseniz başlayalım.
Evet. İnsanlar Türk toplumunda olduğu gibi dünyada da giderek yaşlanıyorlar. Yaşlı nüfus sayısı evet. Her geçen gün artıyor. Aslında bu bir medeniyetin ürünü bu iş. Eskiden Romalıların hüküm sürdüğü yıllarda insanların ortalama yaşam süresi 30'larda.
Evet.
Gerçi 100 yaşında insan yok muydu? Çok nadir vardı ama insanlar ya hastalıktan ya savaştan çok sayıda çok erken yaşlarda hayattan çekiliyorlardı.
Evet.
1950'de Türkiye'de yapılan nüfus sayımında Türkiye'nin yaş ortalaması aşağı yukarı 50'lerdeydi. Şimdi baktığımızda evet. ise erkeklerin 72, kadınların ise ortalama yaşam süresi 74 civarında.
Evet.
Buradan ne çıkıyor ortaya? Hı hı. Daha uzun yaşayan insanlar var.
Evet.
Şüphesiz daha uzun yaşamak çok güzel bir şey ama uzun yaşayan kişinin sağlıklı olup olmadığı da çok önemli.
Evet.
75 yaşında yatalak pozisyonda birisine ihtiyacı var. Devamlı birileri ona hizmet götürüyorlar. Bu büyük bir sıkıntı. Gelişmiş ülkeler biliyorsunuz istatistik çalışmaları çok meraklılar. Yapılan istatistik çalışmalarda geri ödeme kurumları, sigorta kurumlarının özellikle çok dikkat ettiği bir iş var. Toplumun diyorlar ki yaklaşık %15'ini oluşturan yaşlılar için
evet.
tüm sağlık harcamalarının %35'ini biz ödüyoruz. Tekrarlıyorum. Toplumun ancak %15'ini oluşturan
evet.
bir grubu var. Ben ona sağlığında %15'ini ödemem gerekirken %35'ini ödüyorum.
Evet.
Ve korkuyoruz ki önümüzdeki yıllarda bunlara ödeyeceğimiz rakam %50'leri bulacak. Toplumun geri kalan %85'i ancak 50 ile %50 evet. ile sağlık harcamalarını karşılayacak. Dolayısıyla hedef özellikle orta yaş grubuna şimdiden seslenerek sağlıklı bir şekilde yaşlanmalarını eğer sağlayabilirsek birçok hastalığı da genetik kodlarla bu saatte oynama şansımız yok belki ama bir takım kolaylaştırıcı o sekonder faktörleri yapılan yaşam hatalarını engelleyerek birçok kişiyi gelecekteki yaşamlarında koruma şansımız olacaktır. Bugün örneğin kireçlenmelerden bahsedeceksek biz
evet.
hemen her 50 yaşını aşkın kişinin kireçlenme kapısını çalmaktadır.
Tabii.
Kireçlenme kelimesi aslında bir tıbbi hatadır. Kireçlenme
evet.
kelimesi deyince sanılır ki
evet.
yani burasında bir kireçlenme varsa halk şöyle algılar. Burada bir kireç toplanmış gibi
evet, algılar. Evet öyle algılanıyor.
Hayır. Kireçlenme aslında ilk söyleyen hekim bir yanlışlık yapmış. Sonraki hekimler de ister istemez bu algıyı devam ettirmişler.
Evet.
Kireçlenme eklemde yıpranma demek. Yıpranmış olan yerde bırakın kireç toplanmasını beraberinde o bölgelerde lokal kireçsizlenme dahi oluşurken ama ilk söyleyen bu bir kireçlenmedir demiş. O kavram kargaşası hastaların tedavilerinde de bir takım yanlışlar yapmasına yol açmış.
Evet.
Madem diyor benim dizlerimde kireçlenme var, doktor bana kireçlenme dedi, bol bol hareket edeyim,
İyice
kireci açayım.
Evet.
Halbuki artrozlu, bozuk bir eklemi bol bol hareket ettirirseniz eğer önlem almadan...
Evet.
O her hareket bir kemiğin diğer kemiği aşındırmasıyla ve sorunun daha da çoğalmasına yol açacak. Dolayısıyla kireçlenme kelimesi zaten kategorik olarak yanlış bir kelime. Ama ister istemez hastalar anlasın diye ben de kireçlenme dedim.
Evet.
Bu bir yıpranma, bu bir dejenerasyon ve önümüzdeki yıllarda en çok insanların problemleri bunun üzerine olacak.
Evet, bu açıklamayı yapmanız çok önemli gerçekten. Yani pek çok insanın bildiği gibi o kireçlenme denince o bölgede ilave bir yapı oluşması gibi algılanıyor. Halbuki mevcutun da gitmesi, mevcut dokunun yapının da azalması
söz konusu
geliyor.
Oluyor.
Evet.
İnsan vücudunda kireçlenme yok mu? Var.
Tabii ki.
Elbette. Bazı hastalıklar vücudun içerisinde patolojik olarak kireç birikmesine yol açabiliyorlar.
Evet.
Ama bizim bu bahsettiğimiz kireçlenme başka bir olay.
Başka bir olay, evet.
Bu eklemlerin yıpranması. Evet. En çok nerede oluyor? Kuşkusuz bizim bütün vücudumuzun ağırlığını taşıyan eklemimiz bizim dizler. Hani dayan dizlerim, dayan deniyor. Dayan el bileğim, dayan dirseğim denmiyor. Demek ki dizler bütün vücudun ağırlığını taşımaktan çok yoruluyorlar. Eğer bir yanlış yapmışsak, kilomuz da fazlaysa dizlerin üzerine binen yükü arttırmamızdan kaynaklanan bir sıkıntımız daha oluyor.
Evet.
Obezitenin getirdiği eklemlerin üzerine olan daimi baskı. Bu zaten belki bir genetik yatkınlık varsa işin içerisinde.
Evet.
Onu biraz daha arttırıyor. Eklem giderek yıpranıyor. Yıpranınca ne oluyor? İlk belirti kişilerde harekete geçerken ağrıyla başlıyor. Bu tüm kireçlenmeler için aynı. Boyun için, dirsek için, omuz için, hakeza diz için. İlk harekete geçerken biraz ağrı ve tutukluk var. Sonra birkaç adım atıp yürümeye devam ettikçe kişi rahatlıyor. Sorun yok diyor. Ama ilerleyen dönemlerde artık ilk harekete geçerken değil, artık her harekette ağrı oluyor. Daha fazla yürüyememe başlıyor hastalık ilerledikçe. En kötüsü ise bazı tiplerde ise artık bırakın hareketi, istirahatte dahi eklemde bir ağrı ortaya çıkıyor ve hareket kısıtlanmış oluyor. Hareketin kısıtlanması, yapılan her harekette ağrının ortaya çıkması, şekilde, eklem şeklindeki deformasyon, şekil bozukluğu, hepsi bir araya gelince yaşam kalitesini bozan, orta yaş, hatta daha da biraz üzerine çıkalım, 60-70'li yaşlardaki bir sürü insanın temel problemi, başta diz eklemi olmak üzere eklemlerindeki kireçlenmeler oluyor.
Peki nasıl tedavi? Şimdi size geldiği zaman bu hastalar hangi aşamada gelirse nasıl müdahale ediyorsunuz?
Şüphesiz ilk yaptığımız iş evreleme. Yani hangi aşamada olduğunu ortaya koymak. Halk diline döndürecek olursak ameliyatlık dönemde mi? Fizik tedavi olmalı mı? Dizine enjeksiyon yaparak bu iş sürdürülebilir mi? Ya da bol bol egzersiz, yürüyüşler yapma döneminde mi? Elbette o evreye bu işin bir uzmanı karar veriyor. Buradan biz genel mesajlar verebiliriz. Her hastalığın kendi evresi, her hastadaki seyri birbirinden doğal olarak farklı. Dolayısıyla biz o evrelemeyi tespit ettikten sonra ameliyatsa hakikaten protez çağı diye bir çağdayız şu anda.
Evet.
2000'li yıllardan önce, hele 1990'dan önce neredeyse protez ameliyatı yapan ülkemizde çok sınırlı sayıda yer vardı. Birkaç tane klinik. Ve başarı öyküleri de pek yoktu aslında. Ama protez cerrahisindeki gelişimler, konulan materyalin oldukça güçlü, adezisyonun çok yüksek olması, sonra hekimlerin yaptığı adetlerde asistanlıktan itibaren yaptıkları sayılar, asepsi kuralları, ameliyathanelerinin daha iyi havalandırmalarının olması, dolayısıyla bir sürü pozitif faktörler sonucunda artık protez cerrahisi bir rutine yayıldı. İşin ilginci, bundan 30 yıl önce bir protez yaptırmış kişilerin bu sefer yeniden eskimiş olan protezlerini değiştirdiği dönemler var artık. Bizde yapılan her 5 ameliyatın bir tanesi revizyon ameliyatı şeklinde dönüştü artık. 5 ameliyatın bir tanesi. Bu iyi mi diye sorarsanız elbette vücuda konulan orijinal dişi bir şey koyuyoruz. Önce oradan bakmalı. Ve şüphesiz dediğiniz gibi ömrü var. İnsanın ömrü gibi metalin de ömrü var. Ve dolayısıyla o bazen bizimle mezara gidiyor. Bazen mezardan önce sorun çıkarttığı için onunla mezara gidemediğimizden onu çıkartıp yerine bizi ikinci dönem taşıyacak başka bir protez koymak gerekiyor. İşte revizyon cerrahisi dediğimiz konu bu. Dolayısıyla hani teknolojik giderek ilerleyerek kök hücre yöntemleriyle ekleme yönelik bir takım bu tür protez cerrahisinin dışında halen ama deneysel aşamada bulunan yöntemler olduğunu da buradan söyleyebiliriz.
Evet.
Yani ben herkesin mutlaka nihayetinde revizyon ve düzeltiyorum protez cerrahisi olmasının peşinde değiliz. Şüphesiz onsuz acaba ne yapabiliriz? O bizim en son evremizdir.
Evet.
İlk evreyi de nasıl yakalarız kişiyi? İşte ilk harekete geçerken eklemde ağrı olması, biraz şişlik veya sıcaklık olması halinde mutlaka bu işin bir uzmanı müdahil olursa, evet. Kişi daha bu aşamada tedaviye başlarsa, kolaylaştırıcı faktörler, beslenme hataları, alışkanlıklar, bunlarla ilgili yeterince düzenlemeler yapılırsa, kıkırdak destekleriyle ilgili geniş bir artık literatür var. Geçmişte kıkırdak destekleri için son derece gereksiz diye bilim adamları tarafından bir bakış açısı varken,
evet.
Şimdi kıkırdak desteklerin hayatımıza daha çok girdiğini ve bununla ilgili kanıta dayalı tıpta kıkırdak destekleriyle ilgili bir takım tabletlerin belli bir süre alınmasının bazı artılar getirdiğini kanıtlayan çalışmalar da var.
Dolayısıyla peki hiçbir şey olmadan bunları kullanmanın bir faydası var mı?
Hiçbir şey olmadan hiçbir şey yapmanın anlamı yok. Hı. Vitamin çılgınlığına, evet. Bir takım destek evet. Çılgınlığına girmenin alemi evet. Yok. Bunu da destekleyen birçok şeylerin olduğunu, sektörlerin olduğunu, ilaç sektörlerinin evet. Bunu desteklemek için bir çaba gösterdiğini biliyoruz. Hiçbir şey olmadan ilaç kullanmak gerekmez.
Evet.
Ama rahatsızlığı olunca da kıkırdak desteğiyle ilgili vitaminlerin kullanılmasında bir faydası olabileceğini söylüyorsunuz.
Bir faydası olacak ama onun evet. Da mutlaka evet. Bir hekim kontrolünde takip edilmesi lazım geliyor. Ne kadar, hangi sürelerle, periyodik kullanım.
Evet.
Orada mesela dozları... Hepsinin sanki herkes aynı evet. Olduğu algısında. Evet. Çünkü içine dikkatle baktığınızda glikozamin dozlarının
evet.
Birbirinden farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla içinde 250 mg'lık bir glikozamin dozu olan bir ilacın 6 tane alınması halinde ancak bizim için reel bir sonuç almak olanaklı.
Evet.
Bu da bir hamallık yani 6 tane alıyorsunuz. Orada bir fiyat karmaşası da yaratarak bir piyasa... talebiyle oluşturulmuş ilaçlar var onun içerisinde.
Evet.
Biraz kontrol edilmesi lazım geliyor. Reçeteye tabi kıkırdak desteklerinin de artık kullanıldığını söyleyebilirim.
Evet. Peki sporun etkisi nedir? Yani hem önleme hem tedavi aşamasında.
Evet. Çok iyi bir soru. Sporun müthiş etkisi var.
Evet.
Ama ne zaman spor? Biz aslında sporu, buradan bir mesaj verelim isterseniz. Sporu biz çocukluk çağlarında başlamalıyız.
Evet.
Çocukları spora yönlendirmeyle ilgili bilimsel programları takip etmeliyiz.
Evet.
Böyle bir bizim ön çalışmamız var. Ama bunu milli eğitimle beraber organize olup hangi çocuğun hangi spora daha yatkın evet. Olacağını tespit edebilmek lazım. Niye bizim ülkemizden yeterince şampiyon çıkmıyor?
Evet.
Çünkü bizim çocuklarımızın spora katılım oranı oldukça düşük. Geçmiş zamanda özellikle demir perde ülkelerinde çok sayıda çocuğun kitle halinde sporlar yani bir sınıfta spor yapmayan çocuk yok gibi. O eğer güreş yapıyorsa diğeri uzun atlama yapıyor. Bir diğeri atletizm evet. Yapıyor. Aletli evet. Jimnastik yapıyor. Kim karar veriyor buna? Buna hocasının karar vermesi değil tek başına. Onun antropometrik analizlerinin yapılması lazım. O çocuğun hem genetik uygun. Hem de fiziki pozisyonlarının hangi spora uygun olduğunun doğru. Saptanması lazım ki biz sporu çocukluk çağlarından itibaren başlatalım. O çocuklar Amerika mesela hepimizin örnek aldığı bir ülke gibi görünüyor. Amerika'da az önceki sohbetimizde ben orada okudum demiştiniz.
Evet.
Amerika'da kolejlerde çocuklar eğer başarılı bir sporcularsa hiç para vermeden
evet.
Tahsillerini tamamlama
evet.
Şansları var. Bizim de böyle özendirici yani sporda başarılı olanlara özendirici bir şeyler yapmamız halinde sadece askeri bir rejim gibi hepiniz spor yapacaksınız evet. Sabah kalk akşam yat değil işin içerisine bir de özendirici önlemler konulması lazım. Sorunuzun tam cevabı bu değildi. Tam cevabı sporun yararı var mıydı?
Evet.
Kuşkusuz var. Evet. Ama hangi spor? Ne kadar?
Evet.
Özellikle demin o bir yanlışın yapıldığını söylemiştim. Dedim ki bunu bir kireçlenme olarak algılayan kişiler ekleme hiçbir müdahale yapılmadan devamlı spor yapma gibi bir eyleme giriştikleri takdirde Evet. İşte o zaman eklemi daha da yıprandırmaları söz konusu. Ne yapıp biz direkt sporu öne almamalıyız. Diğer konservatif çözümlerimizi beraberinde sunmalıyız. Sporda bunun üzerine eklemeliyiz.
Evet.
Tek başına sporla hiçbir kireçlenmeyi tedavi edemezsiniz. Ama spor da bizim önemli, önemsediğimiz bir tedavi aracı.
Evet. Yakınlarda dünya medyasında da geniş yer buldu. Amerika ağırlıklı bir çalışmada geriye bakıyorlar. Haftada 30 kilometre ve üstü koşanların daha az yaşadığını tespit etmişler. Yani ağır spor da yararlı değil anlamı çıkıyor bunda.
Evet. Yani hani bazı atasözleri boşuna söylenmiyor. Her şeyin azı karar, çoğu zarar gibi.
Evet.
Hiç spor yapmamak ne kadar problemliyse aşırı spor yapmak da bir o kadar problemli.
Evet.
Bizim bir hastalığımız var. Adı anoreksi nervoza. Anoreksi nervoza.
Evet.
Özellikle takıntılı hanımefendiler zayıflamak amacıyla hiçbir şey yemeyip bir de aşırı aktivite gerektiren sporları yapmak.
Evet.
Birisi normalde 35 dakikalık. Bizim aslında optimal süremiz 35-45 dakikadır. Bir fitness çalışmasını. Hiçbir zaman 2 saat, 4 saat alınından büyük terler akıtarak yapılacak bir çalışmayı yapmasını istemeyiz.
Evet.
Abartmış bir şekilde egzersiz yapan, bir de bir doğru düzgün yiyemeyen birisinde anoreksi nervoza dediğimiz bir hastalık çıkıyor. Aşırı sporun sonucunda müthiş bir zayıflama ve kolay kolay tedavi edilemeyen bir zayıflama, kemiklerde müthiş bir erime ve eklemlerde yıpranma.
Ama hocam onların tabii dediğiniz yön çok doğru ama daha çok psikiyatri anlamında
İşin içinde bir psikiyatrik kuşkusuz var.
Evet.
Bulimiye denen başka bir formu var. O ancak yiyip bir yandan da yediklerini dışarıya çıkartmak için provokatif kusmalar oluşturuyor. Tabii ki bunlar ayrı bir konuda tartışılması gereken bir iş.
Peki hiç spor yapma imkanı olmayan kişiler ama yine de şunu yapsın dediğiniz bir spor var mı? Yani yürüsün, yürüyebilir mi ya da ne yapabilir
spor
ve
deyince,
ne kadar, haftada kaç kere yapabilir
spor
ama?
Spor deyince şöyle bir algı oluşuyor. Yani spor pahalı bir iş. Ben hangi spor yapayım? Benim işte zaten entelektüel kapasitesi Türk halkının belli. Biz burada da herkese sesleniyoruz. Spor yapın deyince mutlaka gidip elit spor yapmalarını istemiyoruz kimsenin. Ama ülkemizde son zamanlarda birçok belediyelerin desteklediği imkanlar var artık. Ücretsiz o tür spor salonlarından faydalanma olasılığı da var. O da ayrı bir şey. Bizim burada spordan kastımız eklemlerini hareketli tutacak neyse o. Bunun adı hafif yürümeler, biraz daha sonra tempolu yürümelere dönüşebilir. Yüzme becerilebiliyorsa en müthiş bizim için eklemlere katkı veren, kasları elastikiyetini sağlayan.
Hiç ağırlığı taşımadan.
Evet, yani. Vücut ağırlığının bir kısmını da suya taşıtarak yapılan bir iş. O dizi dışarıda yürümekte çok zorlanan o yaşlı, kilolu insanlar suyun içerisinde o eklemlerini çok daha iyi hareket ettirebilecekler.
Evet.
Bizim asıl muradımız demek ki öyle hani elit bir spor yapsın, git golf oyna falan diye. Bugünkü gazete diyor ki bizdeki diyor golf oynayanların hepsinin diyor göbekleri var diyor. Halbuki diyor normalde gerçek bir golf oynanırsa göbek olur mu diyor.
Tabii.
O zaman ya gerçekten golf oynamıyorlar ya da bu göbeklerin olması için kendilerinin çok ekstrem bir beslendikleri ortaya çıkıyor.
Evet.
Bu da böyle bir ikilem yani.
Tabii ki.
Evet. Eğer bu konuda başka söyleyeceğiz varsa
istediğiniz konuya geçebiliriz.
Tabii çok sık görülen diğer rahatsızlıklarda bel ve boyun ağrıları. Özellikle de arttı son dönemlerde. Çünkü bilgisayar başında oturmak, iş yerlerinde uzun süre oturmak değil mi? Bunlara sebep oluyor. Bu da tabii doğrudan sizinle ilgili bir konu. Çünkü çok önemli ölçüde siz tedavi ediyorsunuz. Çok az bir kısmını artık cerrahi girişimde bulunabiliyor.
Evet.
Yani bel ağrıları ve boyun ağrıları mesela fıtık olduğu zaman artık orada tabii. Onun da az bir kısmı aslında. Çoğu da ameliyatsız geçebiliyor.
Çözümleri var
Bu konuda neler?
Ne diyelim?
Söyle.
Evet. Şimdi omurga insan organizmasının hani çatısı, nasıl ki bir evin temeli varsa ona işte kolonlar dikiliyorsa insan vücudunda ayakta tutan omurga. Dolayısıyla omurga çok şahane bir organ aslında. Omurganın nasıl şahanesi olur? Enteresan eğrilikleri var.
Evet.
O eğrilikler, o çıkıntılar öylesine maharetle oranlanmış ve
maşallah
yaratılmış ki.
Evet.
Dolayısıyla oradaki en ufak bir hata bir anda bize ileride başka bir şekilde karşımıza çıkacak bu. Omurga yaratılışında bütün günlük yaşam hareketlerini yapmak üzere yaratılmış.
Evet, maşallah.
Ama kalkıp da burada tersine döndürmüş, bütün günü masanın başında geçiriyorsanız
evet.
ve ona da ergonomik kurallar uygulamıyorsanız insan vücudu için. Ergonomi denen bir bilim var.
Evet.
O da şu. Hayatımızın hemen her evresinde kullandığımız her eşyanın ergonomik olması gerekli aslında. Bu
doğru.
çok çağdaş ve bilimsel bir yaklaşım değil aslında. Geçmişte birçok şeyin, uygarlığın ergonomik yapılar, insanlar için ergonomik yapılar sunduğunu görüyorsunuz. Geçmiş tahtlara bakınız. Mesela diyelim ki antik Mısır'da bir taht, padişahın veya demeyelim firavunun oturduğu evet. tahta bakıyorsunuz. Veya o zamandaki bir takım bel kavisini çok iyi kavramış, oturduğu vakit ayaklarını yerden belli bir şekilde oranlamış bir imalat var. Biz bu imalatı şimdiki koltuklarımıza bazen pek yaptıramıyoruz. Yer yüksekliği çok önemli. Bel kavisi çok önemli.
Evet.
O sırada bilgisayarın bizim gözümüzle olan açısı çok önemli.
Evet.
Eğer biz bu açıları göz ardı ederek bir yaşam sürdürüyorsak bunun bedelini omurga bize kesinlikle ödetiyor. Evet. Bel omurgası ayrı ödetiyor. Boyun omurgası ayrı ödetiyor. Bununla ilgili bir kanun olduğunu biliyor muydunuz?
Bilmiyordum. Hayır, evet. bilmiyordum.
O halde bu kanunu söyleyeyim. Maddesi evet. aklımda değil ama bugün artık Google denen bir evet. kaynak var. Oraya baktığınızda ekranlı araç kullanmayla alakalı çıkmış bir yönetmelik var. Ekranlı araç kullananlar, bu dediğim araç illa da hareketli tekerlekli olan araçtan bahsetmiyoruz. Evet. Bilgisayar başında çalışması gereken kişiler için dahi bir yönetmelik var. Belli bir saat bunu kullanıyor ise burada alınması gereken iş yeri tarafından o kişi için alınması gereken önlemleri alt alta sıralayan bir şey evet. bu format. Orada neler var? Belli aralarla kalkıp oturmalar var.
Ne kadar aralar?
Dinlenmeler var. Evet. Aşağı yukarı.
Sizin tavsiyelerinizi alalım.
Benim tavsiyem tabii. ortalama 45 evet. dakikadan sonra
evet.
5 dakika kadar ayağa kalkıp dolaşabilme evet. şansı.
Evet.
Bunu ama çok kişide yok. Zaten evet. böyle ayağa kalktığı an tam onun kapısında bekleyen birisi varsa, o bir çalışansa, devlet memuru veyahut da bilmem bankacıysa herhalde kıyamet kopartır bekleyenler. O da ayrı bir şey. Gözlerin sağlığı için de olumsuz. Çünkü eğer göz ile ekran arasındaki ilişki tam oturtulamamışsa
evet.
hem gözün kırılma kusurlarına yol açacaktır hem de baş ağrılarının bir başka evet. sebebi olacaktır. O bakımdan ergonomiyi ayarlamak omurga sağlığı için bizce en önemli şey. Onu ayarlamadığımız zaman sorunlarımız var demektir. Klavyeler için mesela bizim böyle bir büyük bir grupla yaptığımız bir çalışma vardı. El bileğinin ve şeyin mouse'un pozisyonlarını tam ergonomik olarak ayarlayan bir klavye geliştirmesiyle birlikte bir çalışmamız oldu.
Evet.
O klavyeden bir örnek de bana bıraktılar ama ben onun çok yaygın olarak kullanıldığını görmüyorum. Yine herkes dümdüz evet. klavye kullanıyor. Hiçbir ergonomi
nasıl
yok.
Sizinki tabletiniz nasıl? Açılı mı?
Çünkü problem evet. nerede oluyor? Yani bizim eğer bilgisayar başında çalışan ve boyun ağrısı çeken birisi söylüyorsak bunlar da ikinci problemlerde göz,
evet.
baş ağrısı, doğru. el bileği evet. sorunları,
tabii.
ellerde uyuşmalar. Orada elin yine nötral pozisyonu dediğimiz ergonomiden yine yola çıkıyoruz.
Evet.
En optimal pozisyonda insanın durması gereken pozisyon ne böyle aşırı fleksiyondur ne de aşırı ekstansiyondur.
Evet.
Bunların ortasındaki pozisyonlar. O pozisyonlarda eli tutan, elin o pozisyonlarda kalmasını sağlayan açılı bir ergonomik düzen.
Yukarı doğru açılı.
Hafif, hayır, şöyle böyle, hafif böyle yukarıya
evet.
doğru.
Evet.
Ama onun böyle bir kavsi vardı. Oldukça şık hazırlanmıştı. Biz bir çalışmayı birlikte yapmıştık.
Evet.
Ekranın yine aynı şekilde eğer gerekiyorsa bu tür laptoplarda ekranı yukarı doğru kaldıran bir ayrıca bir aygıtın olması gerekiyor.
Evet.
Yani göz açımızın evet. bu şekilde devamlı kalması boyunumuzda fleksiyona dolayısıyla omurgada yük bindirmesine yol açacaktır. Aynı şekilde kafamız yukarıda kalan evet. bırakacak bir pozisyondaki çalışmalar da buna yol açar. Bel için ekranla hep bahsettik. Belde hadi ekran yok diyelim. Ne evet. var? Orada da oturduğumuz koltukların ergonomik olması lazım. Bu
evet.
bütün gününü şoförlükle geçiren
evet.
dolmuş şoförleri, hı-hı. otobüs şoförleri vesaire gibi onların koltuğundan başlayınız. Oturmak zorunda kalan diğer meslek gruplarının hepsinin koltukların ergonomik düzeye getirilmesi gerekiyor.
Bel desteği.
Evet. Bu destek yerine getirilirse işte omurga sağlığı açısından topluma çok büyük bir katkıda bulunmuş oluruz.
Evet.
Bu araştırmaya gereken, üzerinde yeniden keşifler yapmaya gereken bir husus değil. Bu aslında tüm işverenlerin bir boyun borcudur.
Evet.
Bununla ilgili buldunuz mu? Size arada baktınız.
Evet, buldum.
Kaç sayılı kanun?
6331 sayılı, evet. İş sağlığı ve güvenliği kanunu.
Evet. Evet. Dolayısıyla evet. Yeri var. Oradan herkes baksınlar. Ne yapılacağını söylesinler. Dolayısıyla evet. İş güvenlik evet. uzmanlarına da yeni bir uğraş alanı
evet.
çıkacak.
Evet. 2012'de.
Peki bir konu daha soracağım evet. size. Kendim de merak ediyorum. Eskiden hatırlıyorum ben. Sert zeminde yatmak
evet,
tavsiye edilirdi.
Ediyorum.
Sonra aden bu yanlış. Aslında sert, çok sert zeminde yatmak bel ağrılarını daha da arttırıyor. O lordoz yani eğimini bozduğu için omurganın. Tabii şimdi sizin söyleyeceğiniz daha önemli.
Özellikle sonra, bel fıtığı ameliyatlarından sonra öyle bir tavsiyeler oluyordu ama şimdi tabii ki
evet.
farklı olmuş olabilir.
İstirahat dönemleri evet. mesela evet. siz nasıl tavsiye ediyorsunuz? Yumuşak
evet.
mı?
Her şey değişti mi? Tabii.
Evet.
Zaten bilimde değişken.
Evet.
Bugünkü bu söylediklerimizin de belli bir süre sonra değişmesi olanaklıdır.
Evet.
Yoksa sonsuz doğruyu buldum, benim artık bütün bu söylediklerim 1000 yılı daha kapsayacak deme gibi
tabii
şansımız
doğru.
yok. Teknoloji ve bilim her gün yeni şeyler bulacak. Evet. Gelelim geriye. Gerçekten bizim asistanlığımızın ilk yıllarında bizden önceki kalıpları biz de hiç soruşturmadan aynen uygulardık. Sert bir zeminde yatacaksın derdik.
Evet.
Evet.
Abartırdık. Yere döşek ser yat derdi.
Evet.
Evet.
Bazıları döşek de sermezdi. Tahta battaniyeyi üstüne. Koyardı tahtanın üzerine yatardı. Tahtalı evler artık şimdi hiç yok.
Evet.
Betonda yatarsa evet. başına başka dertler gelecek. Dolayısıyla tabii ki herkes kilolu değil. Yani yere yattığınızda eklemler kemiksel çıkıntıların altında. Öyle çok sert olduğunuzda yatak bir kısmını absorbe ediyor şu anda. Yattığımız en kötü yatak dahi bu yerin baskısının bir kısmını üzerine alıyor.
Tabii.
İlk yatakları hatırlayan vardır herhalde.
Evet.
Yataklar pamuktan yapılırlardı.
Evet.
Daha iyi imkanlar olan yünden yaptırırdı. Ve bir sektör vardı. Sokaklarda dolaşan bir meslek grubu vardı.
Evet.
Adı
evet.
neydi?
Bilmiyorum.
Hallaç.
Hallaç, evet. Hallaç, doğru.
evet. Hallaçlar sokaklarda evet. dolaşırlardı bunlar evet. 50'li yıllarda. Derlerdi ki, hallaç derlerdi, evden çağırırlardı. Ve bütün yataklar sökülür. Bu hallacın elinde bir aygıt vardı.
Evet, üzeri telli böyle değil mi?
Evet.
Kıvrık.
Şöyle,
evet.
ok yay evet. gibi. Onun adı neydi? Siz çok genç olduğunuz için biliyorsunuz. Siz hatırlıyorsunuz.
Hatırlayamadım onu.
Onun adı da bizdaktı.
Onu bilmiyorum, evet.
evet.
Dolayısıyla bizdak denen bir aygıtla pamukların üzerine
evet.
veya yünün üzerinde bunların kıtık olmuş, sıkışmış olanların hepsi tek tek ayıklanırdı
evet.
ve ortaya daha önce şu kadarlık bir yatak basılmış yıllar içerisinde olurdu böyle.
Evet.
Tabii ki ilk günler herkes keyifli yatardı. Zaman içerisinde o yatak yine içinde lokal sertlikleri olurdu.
Evet.
Orasını burasını ağrıtırdı. Ama yıllar içerisinde artık yatak endüstrisi değişti.
Evet.
Yeni yataklar çıkartmaya başladı. Ortopedik, yarı ortopedik,
evet.
şu ortopedik filan gibi. Hastaların evet. birçoğu bize hakikaten soruyor. Filan yatağı alayım mı?
Evet.
Şu algı var. En pahalısı en iyisidir diye
evet.
bir algı var.
Evet.
Halbuki değil. O kadar aşırı ortopedik denilen, kimisi içine girince tamamen gömülmeyi sağlayan, kimisi de tam tersine kişinin hiçbir şekilde elastiketine izin vermeyen yatak tipleri. İkisine de karşıyız.
Evet.
İkisinin de mutlaka bir yerde ortasını bulmak zorundayız. Yatak hakikaten gecemizin 8 saatini, günümüzün 8 saatini
evet.
içine alan,
evet.
yastıkla yatakla boğuşan bir insan mutlaka bunun bedelini sabahleyin boyun veya bel ağrısıyla ödeyecek demektir.
Doğru. Hafızalı deniyor. Onlar uygun mu sizce böyle yatıldığında?
Ayarlanabilir.
Bütün vücudun şeklini evet. alıp eşit ağırlığında almasını sağlıyor.
Sonra bir daha
yavaş yavaş geriye geliyor.
Yok, onlar biraz abartı.
Öyle mi?
Yani teknolojide evet. şöyle bir şey var. Geçmişte de vardı aslında. Geçmişte bir cihaz çıkıyordu. Birileri diyorlardı ki bu her şeye muktedir bir cihaz. Bu muktedir cihaz için reklamlar yapılıyordu o zamanki
evet.
çağlarda. Ve biraz da şarlatanlar devreye giriyordu. Kanıtlanmamış etkisi.
Evet.
Bu işlemler o zaman bazısı çok muteber oluyordu. Çok para kazanıyordu. Kimisi de yapamıyordu. İşte uzay, NASA teknolojisi.
Evet.
NASA çok aslında ismi çok kullanılan bir kurum. ne yapıp ne edip bunu patentlemesi lazım.
Evet, onu yazıyorlar. Nasıl teknolojisi
diyor. Herkes nasıl teknolojisiyle hazırlanmış uzaya kitabım
giden,
var diyor.
Uzaya giden astronotlara işte bu sünger yatak uygulandı şu durum.
Kanıtı marıtı yok. Zavallı NASA kendinle ilgili yapılan bu reklamın evet. üzerinden para kazanılıyor. Bundan bir komisyon alması lazım.
Evet. Şimdi süremiz tabii elverdiği ölçüde çok önemli bir rahatsızlık daha var. Biraz önce bahsettiğiniz fibromiyalji diye bir hastalık var. Evet. Yani bu tabii pek bilinmiyor ama zaman zaman birçok insanda görülebilen bir rahatsızlık. İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Evet. Evet.
Aynı zamanda yumuşak doku romatizmaları diye de geçiyor.
Genel bir hocam. Grubun altına evet. onu koyalım. Evet. Aslında yumuşak doku romatizmaların içerisinde fibromiyaljinin dışında başka bir takım romatizmal evet. hastalıklar da var. Romatizma deyince şöyle bir algı oluşuyor insanda. Tek tip bir romatizma
evet,
vardır.
Eklem.
Evet, eklemdir. Tedavisi de mümkün değildir diye bir algı var. Halbuki tüm literatürlere baktığımızda yüzün üzerinde romatizmal hastalık var.
Evet.
Tabii ki bunlar alt gruplarda olmak üzere. Ama temel olarak bilinen şeyleri ben yine halkın bilimsel süzgeçten geçirip halkın önüne getirecek olursam temel olarak iltihaplı eklem romatizmaları
evet.
bir de iltihapsız eklem romatizmaları diyerek ikiye ayırayım isterseniz. Hı hı. Çok daha iyi algılanacak çünkü. Evet. İltihaplı eklem romatizmaları orada bir iltihap var algısı yaratıyor da iltihap ne demek?
Evet.
Orada da biz bir yanlış yaptık aslında. İltihap deyince hep aklımızda bir mikrop var için içerisinde.
Evet.
O mikrop orada bir salgılar oluşturmuş. Evet. Vücut ona karşı bir reaksiyon geliştirmiş. Evet. Onun sonucunda orada bir yangı var. Bu evet. yangı da ancak tedavisinde madem ki bir enfeksiyon var, enfeksiyona karşı da antibiyotikle tedavi edilir algısı oluşuyor. Halbuki buradaki iltihaplı romatizmadan bizim amacımız onu anlatmıyoruz. Hakikaten enfeksiyöz artrit dediğimiz enfeksiyonla beraber seyreden bir eklem iltihabı var.
Evet.
Ama çok küçük bir oranda.
Evet.
Diğer iltihaplı dediğimiz romatizmalarda aslında temel tıp karşılığı enflamasyon. Enflamatuar eklem hastalığı demek. Ben yine halkın diline indirgeyeceğim.
Evet.
Ya buna iltihaplı diyeceksiniz ya da bunun dışında, iltihabın dışında ödemle karışık bir pozisyon, enflamasyon o. Yani orada yangı hücreleri var ama işin içerisinde bir mikrop değil. Bu yangının olması için evet. illa da amil yani nedenin mikrop olması gerekmiyor. Dolayısıyla bugün şimdi sizlere son kalan sürede konuşacağımız fibromiyalji hastalığında evet. böylesine bir iltihaplı faktör ne mikrobik alanda ne de enflamatuar alanda yok. Fibromiyaljiyi bu kadar gizemli yapan şey ne peki?
Evet.
Fibromiyalji biz hekimlerin teşhis koyarken yaptığımız bir yanılsatma var. Biz şöyle yapıyoruz. Hasta bize geliyor. Muayene ediyoruz. Konuşuyoruz birazcık. Tabii ki yapıyorsak bunu. Bazı hekimler onu da yapmıyor. Ne konuşuyorlar, ne muayene ediyorlar.
Ne evet. de açıklıyorlar hastaya.
Hiçbir şey açıklamıyorlar. Dolayısıyla biz hekimlerin de maalesef toplum tarafından yanlış algılanmamız. Bizim de temel nedeni ne oluşturuyor?
Evet.
Dünyada da kurallar var. 3T kuralı var. İngilizceden konuşacaksın diyor, dokunacaksın diyor. Ondan sonra o sana güvenecek diyor.
Evet.
Dolayısıyla şimdi hiç dokunmamışsınız, etmemişsiniz. Ama sonunda bir şey yapmanız lazım hastanın tanısını koyabilmek için. Ne yapıyorsunuz? Hemen önünüze alıyorsunuz şöyle bir çeteleyi. Tamamını tetkik olarak istiyorsunuz röntgenin laboratuvarı. Bunlar önünüze geliyor. Bizim bu hastalık için konuşuyorum. Hepsi normal çıkmış.
Evet. Ama
sende bir şey yok diyorsunuz ve gönderiyorsunuz. İşte fibromiyalji gizemli bu yapan şey o. Tanısına varırken röntgen ve laboratuvar tetkikleri normal olan olgulardan bahsediyorum.
Evet.
O yüzden mi psikolojik yönü ağır basıyor deniyor?
Şimdi aslında psikiyatrik bir hastalık değil fibromiyalji.
Evet.
Fibromiyalji çok iyi tanımlanmış. 1995'te ilk kez Amerikan Romatizma Birliği'nin
evet.
bir tanımladığı tanı kriterleri var. Son derece yanlışları var onun. 2010'da buna yeni bir versiyon yapmışlar. Evet. Halen eksikleri var. Ben de bununla ilgili ayrı bir ekstra uğraşım var. acaba tanı kriterlerini nasıl daha rasyonelleştirebiliriz? Daha yaygın olarak bulguların hepsini işin içine nasıl koyabiliriz? Bununla ilgili tanı kriterlerinde şöyle bir şey geliştiriyorum. Diyorum ki, hastalığı başlatan nedeni dahi sorgulamamız lazım. Hiçbiri olabilir. Geçirmiş olduğunuz bir stres, bir örselenme, bir travma, yıllar önceki bir enfeksiyon belki bu hastalığın tetiğini evet. çeken bir faktör olabilir. Bunlarla ilgili dahi puanların olduğu, sonra yorgunluk, uykudan kalktığınızda dinlenmiş olup olmamanız. Evet. Biz bunu çok önemsiyoruz. Fibromiyalji hastası her zaman yorgun kişilerden bahsediyoruz. Müthiş dincim, hiçbir sorunum yok, her yere giderim, yürürüm falan diyen birisi düşünüyorum. Bunun fibromiyalji olması pek olanaklı değil. Yorgun,
evet.
iş yapmaya mecalinin olmadığı, normalde farz edelim ki yarım saat yürüyecek ve efortif bir iş insan vücudu tarafından rahat tolere edilirken evet. fibromiyalji hastası bunu tolere edemez. Bu tür işleri yapamaz. Sabahleyin yataktan kalktığında hepimiz eğer iyi bir uyku almışsak dinlenmiş kalkarız.
Evet.
Ama fibromiyalji hastalarının tipik özelliği sabahları yorgun kalkması.
Evet.
Hayata yorgun başlaması söz konusu. Dolayısıyla yorgun başlayan kişi verimli olabilir mi? Olamaz. Ritimleri bozulmuş bu insanların. Normalde insanlar sabahları daha dinç olurlar.
Evet.
Akşama doğru vücutları biraz yorulur normal evet. koşullarda. Akşamları bir yorgunluk, halsizlik hissedilir. Mutlaka evet. istirahat talep edilir. Fibromiyajcilerde bu tersine. Akşamları kendisini daha dinamik hissederler. Gece geç saatlere kadar kalma ihtiyacım var. Çünkü o saatlerde kendilerini daha dinç hisseden evet. insanlardan bahsediyoruz. Ve uykunun izlenmesi bizim için çok önemli. Fibromiyajcide bizim hemen her fibromiyajcı hastasına yaptığımız bir protokolümüz var. Uykuyu sorgularız. Bu sorgu sonunda eğer uykuyla ilgili bazı şüphelerimiz olursa bunu mutlaka uyku analiziyle ortaya koymamız evet. gerekir. Çünkü uyku o da çok gizemli bir iş. Yani uykuda kim ne görüyor? Başından neler geçiyor? Bunu bir şahit izleyebilir. Nedir? Yanındaki kişi. Evet. En fazla ne görebilir? Nefes almasını hissedersiniz. Hı hı. Ya çok acayip nefes alıyor. Çok nefesi duruyor.
Evet.
Apne diyoruz biz ona. O nefes durması aslında çok müthiş bir sıkıntı. Bütün problem de bu apnelerle beraber geçirilen gece.
Evet.
Bir 19 parametreyi ölçen uyku analizleri var. Vücutla alakalı 19 parametreyi uyku yatağına yattığınızda ölçüyor sistem. Kalbinizin atımını ölçüyor. Beynin elektriksel dalgalarını ölçüyor. Solunumunuzu ölçüyor. Bacaklardaki istemsiz titremeler varsa, o huzursuz bacak sendromu evet. dediğimiz, bunu dahi ölçüyor. Kısacası bütün bu ölçümlerin sonucunda eğer uykudaki bozukluğun temel sebebi REM ve non-REM uykusunun birbirine olan dengesizliğiyse buna yönelik bir tedavi yapıyoruz. Eğer bir CPAP takılması gerekiyor, apnenin çözümlenmesi lazım geliyorsa bunu yapmak zorundasınız.
Evet.
Apneyi daha önceki programlarda
konuşmuş
olduğunuzu
evet.
düşünüyorum.
Evet.
Çünkü çok yaygın bir evet. problem. Ve hakikaten sabaha kadar bu şekilde kendini şarj edemeyen bir insanın ertesi güne nasıl başladığını düşünmesi için dinleyicilere şu örneği veriyorum. Cep telefonu örneği. Cep telefonu hemen hepimizin hayatında.
Evet.
Neredeyse her modern insan artık bir cep telefonu var. Parantez içerisinde olmalı mı? Ondan kurtulabileceğimiz bir çağ gelecek mi tekrar? O da ayrı bir konu. Şimdi cep telefonunu şarja sokmuşuz. Tabii ki kategorik olarak arkasında bir elektrik enerjisi olacağını düşünüyoruz.
Evet.
Meğersem yokmuş vardı. Ya da kesilmiş, çok az gelmiş 15 dakika. Sabahleyin de çıkarttık telefonu, aldık baktık, bir kişiyle konuştuk, telefon kesildi. Tekrar şarja soktuk. Demek ki pilinde veya enerjisinde bir sorun var.
Evet.
O cep telefonunun tüm gün bize neler çektireceğini bir düşünün. İşte tabii. uykusunu doğru düzgün alamamış
evet.
bir insanın, bir fibromiyalji hastasının ertesi gün hayata nasıl başlayacağının evet. bir basit benzetmesi.
Evet. Peki nasıl tedavi ediliyor? Ne yapılması gerekiyor?
Evet,
pardon. Fibromiyalji hastaları daha çok bayanlardan mı oluşuyor?
Evet. Daha çok bayanlarda. Orta yaştan biraz önceki, yani doğurganlık çağındaki bayanlarda. Tabii ki erkeklerde de var.
Evet.
Çok nadiren çocuklarda var. Ama bu çağda %75 gibi ezici bir çoğunluk o çağda oluyor. Kadınlarda daha fazla. Mükemmelliyetçi kadınlarda biraz daha fazla. Her yer düzenli olsun, her şey temiz olsun, simetrik olsun, haksızlık yapılmasın, adalet olsun. Evet. Arayışı daha fazla olan insanlarda biraz daha fazla. Genetik yatkınlığı çok belirgin değil. Ufak bir genetik katkı var işin içerisinde.
Evet.
Önce ne yapacağımız konusu, önce tanıyı nasıl koyacağımız.
Evet.
Biz hekimler eğer bu hastalara baktığımızda sadece tahlil ve tetkiklerle teşhis koyabileceğimiz bir düzen arıyor isek burada yanılgılara düşeceğiz.
Evet.
Eğer sadece MR'la bel fıtığı teşhisi koyup hemen ameliyata sokarsak bir hastayı çok büyük yanılgılara gireriz. Çünkü biz ameliyatı MR filmine değil hastaya yapıyoruz. Hastanın ağrısını, hastada meydana getirdiği klinik bulguları, onun yaşam kalitesini ne derece bozup bozmadığını sorgulamadan direkt kalkıp hastanın MR'ına bakarak acilen ameliyat kararı almak ne kadar yanlışsa burada da öyle. Tetkikleri elbette görmeliyiz.
Evet.
Geçmiş tetkiklerin üzerine biz hekimler yine çok büyük bir hata yapıyoruz. Yeni tetkikleri yaparken çok özensiz tetkik talep ediyoruz. Hiç geçmişe bakmıyoruz. Halbuki geçmişe bak da ne isteyeceğini ona dayandırarak iste. Mukayese et. Daha az sayıda iste. Hastayı ve ülkenin bütçesini daha az yoralım.
Evet.
Bunun sonucunda öyle yaptık, böyle yaptık. Şu sorgulama formunu, fibromiyalji risk testi dediğimiz testi dolduruyoruz. Akabinde hastanın bulgularından sonra ortaya fibromiyalji olabilirliği ile ilgili bir takım rakamlar çıkıyor. Eğer büyük bir olasılıkla fibromiyalji tanısı netleşmiş ise o zaman bu insanlara biz bu fibromiyalji ile nasıl yaşaması gerektiğini de anlatmak zorundayız.
Evet.
Çünkü fibromiyalji hastalığı bir mikrobik hastalık değil ki bu mikrobu ortadan tamamen kaldırıyoruz. Bir daha hayat boyu hiçbir fibromiyalji bulgusu olmasın diyemeyiz. Ama o kadar ağrıları o kadar makul düzeylere indirilebilir ki zaman zaman mevsimsel değişiklikler sırasında aşırı yorgunluklarda yoğun bir stres atağıyla karşı karşıya kaldığında ancak kapısını çalacak küçük semptomlara indirgemek bizim oradaki hedefimiz. Bunu becerebiliyoruz. Neyle beceriyoruz? Hastaya önce hastalığını sahiplenerek. Hasta okulları diye bir kavram var. Bunu hiç programlarınızda yaptınız mı? Süremizi tamamladık mı?
Hayır, var süremiz.
Evet. Hasta okulları diye program yaptınız mı?
Yapmadım.
Yok, yapmadık.
Bu çok önemli. Hasta okulları çok önemli.
Evet.
Bu sadece bizim romatizmal hastalıklar için değil. Diyabet için önemli. Evlilik okulu gibi hani okul evlenme öncesindeki insanlar, aile okulları gibi, efendim kanser okulu gibi. Ne demek bu? Aynı problemi taşıyan hastaları bir araya toplayıp bunlara onların anlayabileceği dille teorik ve pratik ders vermek.
Evet.
Evet.
Bu dünyanın son yıllarda, son 30 yıldır bulduğu ve çok yaygın kullandığı bir iş. Bizde çok az var. Çünkü biz zaten çok sınırlı bir süre içerisinde hastayla bir şey konuşmuşuz.
Evet.
Evet, tabii.
Ondan sonra hastaya yapabileceğimiz en fazla, ki bu hekimler de çok az, bir tane egzersiz broşür veriyor. Şunları yap. Kaç tane yapacağı, ona gerçekten yapıp yapmayacağı, onun içerisinde becerirse, anlayabilirse, okursa bazı notlar var. Ama bu herkes için geçerli. Bireysel şey değil bu. Bu genel geçer bir iş. Beslenme önerileri de öyle. Yani bunları yapabilmek için hakikaten hekimin bütün standartlar üzerinde o hastaya daha fazla vakit ayırması lazım.
Evet.
Bu şans her zaman yok. Çünkü dünyanın modern dünyada da yok. Kapıda 20 tane hasta var.
Evet,
bir günde 100 hasta bakmak anlamlı değil. 20 hasta, 30 hasta var diyelim. 30 hastaya bakarken dahi 1,5 saat, 1 saat o hastalığı komple anlatamazsınız o kişiye.
Tabii.
Tabii, mümkün değil.
Ne yapıyorsunuz? Evet. Aynı grup hastaları bir araya koyuyorsunuz
ve
belli bir gün çağırıyorsunuz. Bir nevi grup terapi. Hani psikiyatride var grup terapi.
Evet.
Orada getiriyor birisi alkolle olan mücadelesini anlatıyor. Diğerlerini etkiliyor ve birlikte alkolü bırakmayı daha kolaylaştırdığını görüyorsunuz. Bir takım hastalıklarla, bir takım uyuşturucularla olan ilişkileri oralarda çok daha rahat ayıklayabiliyorsunuz. Bu da öyle. Teorik olarak bir sunu yapıyorsunuz. Bu hastalık nedir? Bununla nasıl mücadele ediliyor? Bununla ilgili yöntemlerimiz nelerdir? Gel şimdi şu yöntemleri elinden tutarak Biz bel okulu programlarında da yaptık bunu. Hastanın günlük yaşamda kullandığı ev araçlarını nasıl kullanması gerektiğini aslında anlatmamız lazım.
Evet,
evet tabii ki.
Ütü nasıl yapılır? Herkes bildiği gibi yapıyor, sonra bel ağrısı oluyor.
Evet.
Eğer kişi bütün gününü yemek yaparak geçiriyor ise, bizim ona ekleyeceğimiz birkaç tane minik katkı,
doğru,
bel kavisini nasıl ayarlayabileceğini anlatmak, ayağının altına koyabileceği bir küçük basamağı söylemek, o kişinin günlük yaşamı daha iyi geçirmesini sağlayabiliyor. Evet. Bel okulu programları çok başarılı ve sıfır maliyetli bir iş.
Evet.
Bakanlığın bu yönde olumlu çalışmaları var mı?
Bakanlığın bu yönde bir çalışması yok. Bakanlık böyle bir şeyi,
evet,
şey işine koymuş diye bir tipoloji,
evet,
içinde yok bu. Bu ancak mesleğine sevdalı, evet, bazı yerlerde, bazı fakültelerde,
evet,
bu iş yapılıyor. Yoksa bu bir yaygın kültür değil. Bunun ama yapılması, yaygınlaşması hastalıklar hakkında bilinçlendirmeyi artacak. Biz bunun dışında telefon doktorluğu diye bir kavram da var. Hastaya bir ilaç veriyorsunuz.
Evet.
Hasta bu ilacını alıp gidiyor. Ama başına bir şeyler geldiğinde, siz de ona bir kontrol randevusu vermişseniz, o da bir ay sonraysa, o arada ne yapacağını,
evet,
bir empati yapalım.
Muhtemelen zaten doktoruna ulaşamıyor oluyor.
Evet. Çünkü daha enteresanı, geldiğinde aynı doktor yok bir kere.
Evet.
Geldiğinde başka biri karşılıyor. Tekrar ona derdini anlatmaya, evet, çalışıyor. Daha da enteresanı, hekim arkadaşlarımız, biz bugün hekim eleştiren bir program yaptık, ikimiz de hekim olunca, hekim arkadaşlarımızın
ama
bir kısmı,
ama tecrübeleri çok önemli. Yani çok doğru şeyler söylüyorsunuz.
Not tutuyorlar. Evet. Hastalarının bilgilerini bir kenara kaydetmiyorlar. Evet. Ben bunu her şeyden acı görüyorum. Siz bana 4 yıl önce gelmişsiniz. Evet. Hafızamda hepsini tutma şansım yok.
Tabii ki.
Bir şeyleri not almalıyım. Bu not aldığımda muayeneleri not almalıyım. Eklem hareket açıklıklarınızı tek tek görmeliyim. Bunları buraya kaydetmeliyim. Parmak çevresini ölçmeyen bir sürü romatolog arkadaşım var.
Evet.
Parmaktaki eklem şişliğini nasıl tedavi ettiğimi, deformiteyi nasıl düzeltip düzeltmediğimi, hangi kanıta dayanarak daha sonra takip edebilirim ki?
Tabii.
Tabii ki.
Dolayısıyla bunları bir yere yazarsanız, bir daha geldiğinde bunu düzeltebilirsiniz. Biz tekrar telefona dönelim. Siz telefonla ilgili bir probleminiz var, hekime ulaşabilmeli. Biz burada hep açık ulaşım yapıyoruz diye de iddiamız yok.
Evet.
Ama diyoruz ki, İlaçların bir dönüm noktası var. Tam bir hafta kullanacaksın. Bir hafta sonra bizi mutlaka şu saatler arasında ara. Orada ilacın yan tesiri, etkileşimi gibi,
evet,
elimizdeki çok sihirli, çok önemli bir silahı çok önemsizleştiriyoruz. O ilaca hiçbir önem vermediğimi görürse bir hasta,
tabii,
ilacın, her ilacın bir plasebo etkisi var. Tabii. Benim önem vermediğim bir ilacı kişi de hiçbir şekilde inanmaz.
Evet.
İnanç bu her şey için geçerli. Tedavinin belli bir yarısı mı dersiniz, %25'i mi dersiniz? İnanç faktörünü ortadan kaldırıyorsunuz. Siz ilaca saygı duymamışsanız, hastanız hiç duymayacak.
Evet.
Durum bu.
Evet, fibromiyalji ile ilgili söylediği
enjeksiyonlar
şey
yapıyoruz.
Evet.
Hastaya bazı ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçların grubu bildiğimiz standart analjezik, ağrı kesici,
evet,
enflamasyon giderici ilaçlar değil. Daha farklı bir grup ilaçlar bunlar. Dolayısıyla bu ilaçların öyle alev usulü herkese verilecek gibi değil. Çoğu rapora dair ilaçlar.
Evet.
Belli bir ritimle kullandırıyoruz. Arttırıyoruz, azaltıyoruz. Bunu desteklemek için egzersiz mutlaka yaptırıyoruz.
Evet.
Günlük yaşam önerileri getiriyoruz. Beslenme önerileri getiriyoruz.
Uyku önemli.
Uyku çok önemli. Onu mutlaka, evet, ayarlamamız, evet, gerekiyor. Bu verdiğimiz ilaç tedavisi ve bunlarla birinci basamakta birçok hastayı ikinci basamak tedavileri bile gerek kalmadan kontrol altında tutabiliyoruz.
Evet.
İkinci basamakta ozon tedavisi gibi, manyetik alan tedavisi gibi daha ekstrem fizik tedavi yöntemleri ya da lokal enjeksiyonlar yapıyoruz belli bölgelere.
Evet.
Bunlarla da bir sonraki stepede işi çıkarabiliyoruz. Ama çoğu zaman birinci basamakta hastalardan çok iyi olumlu sonuçlar alınabiliyor. Yeter ki hasta hekim ilişkisini en iyi pozisyona getirip otursunlar.
Evet. Çok yaygın mı hocam?
Evet. Şimdi dünyadaki en fazla poliklinik ziyareti nedenlerinin ilk 5 sıranın bir tanesi 4-5'te dolaşan kas eklem ağrılarıdır. Bu onların da yaklaşık olarak %15'i tüm romatoloji kliniklerinde baktığımızda,
evet,
%20'si fibromiyalji ağrılarıdır. Dünya bununla ilgili halen bir takım şeylerdedir. Debate'ler yapılır bununla ilgili. O der ki, evet, fibromiyalji diye bir şey yok der. Amerika'da evet. Böyle bir debate'e katıldım. Evet, öbürsü de der ki hayır var efendim bak fibromiyalji böyle. Evet. Bu tartışmalar özellikle sigorta şirketlerini çok ilgilendiriyor. Geri dönme yani kişinin sağlık harcamalarını ödeme ile alakalı kurumlar arasında bir takım tartışmalar var. Ama fibromiyalji bütün buna rağmen evet. Amerikan Romatizma Birliği tarafından tabii kanıtlanmış, yani. Onaylanmış ve hasta kodu olan bir hastalık
evet.
Tamamen yok varsaymak evet. Mümkün değil.
Peki bir de kronik olarak yorgunluk oluyor bazen.
Evet.
İsterseniz ondan da bahsedelim. Evet. Süremiz el verdiği
fibromiyaljinin belirtilerinden bir evet. Tanesi yorgunluktu.
Evet.
Ama o yorgunluk gerçekten yorulmayı gerektirmeyecek bir iş yapsa dahi yorulmaktan yorgun, bahsediyorum. Evet. Ama fibromiyalji insanı hayattan yaşam kalitesi bozulmuş birisi olmasına rağmen hayattan evet. Çok fazla kopmuş değildir. Önce onu söyleyeyim yani bir şekilde hayatın içindedir. Aramızdaki birisinden bahsediyorum.
Evet.
Ama kronik yorgunluk sendromu olan kişi o değil. O aramızdan kopmuş bir yorgun kişidir.
Evet.
Kronik yorgunluk sendromu yatak döşek yatmak zorunda kalan en ufak bir günlük bedeni hareketi dahi yapamayacak kadar yorgunluk çeken birisinden bahsediyorum. Dolayısıyla ikisi evet. Arasındaki temel farklılık o.
Evet.
Fibromiyajin içerisindeki yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu olacak düzeyde değil. Amerikalıların ayakta duran ölü anlamına gelen, bizim Türkçe'ye çevrilmiş haliyle de canlı cenaze sendromudur
evet.
Kronik yorgunluk sendromu. Evet. Canlı cenaze sendromu.
Evet.
Yani ölmüş ama ayakta halen yaşıyormuş gibi gözüken, bir türlü ayağa kalkamayan çok kötü bir tablo. Gerçekten psikiyatriyle burada kollabere evet. Çalışmak gerekiyor. Bu bir psikiyatrik vaka. Günlük yaşamla ilgili hemen herkesin bu günlük yaşamı alıp sırtlanmasıyla alakalı farklılıklar var. Kimimiz günlük yaşamı, trafiği, sokaktaki kötülükleri, insanları, yanlışlarını tolere edebiliyoruz. Becerimiz var. Kimisi bu toleransı yapamıyor.
Evet.
Yapamayınca insan vücudunda bir takım patlamalarla bunu ödeyen bir sürü insan var.
Evet.
Ben size son olarak fibromiyalji hastalığıyla miyofasiyel ağrılar arasındaki farklar nelerdir? Onu
evet. Fibromiyaljinin ayırıcı tanılarında evet. Bir takım hastalıklar var. Fibromiyaljiye benzeyen, onu taklit eden.
Evet.
Onlardan bir tanesi çok ekstrem haliyle kronik yorgunluk sendromuydu.
Evet.
Bir başkası tiroidle alakalı hipotiroidi dediğimiz tiroid fonksiyonlarının yani şuradaki tiroid
evet.
Guddesinin yeterince hormon salgılamadığı bir hipotiroidi tablosu da fibromiyaljiye benzer bir takım durgunluk, ağrılar, hareket azlığı gibi, çabuk yorulma gibi bulgular yapar. Biz o yüzden fibromiyaljiye sırasında tiroidi de hiçbir zaman akıl dışı bırakmayız.
Evet.
Kafamızın bir köşesinde tutarız. Bununla beraber bazen bir boyun fıtığı, bazen bir bel fıtığı fibromiyaljiye ile karıştırılır. Boyun fıtığı nedeniyle ameliyat olmuş.
Evet.
Ama buna rağmen halen el uyuşmaları geçmemiş. Çok sayıda insan vardır. Evet. Boşuna ameliyat olmuştur. Bunları da bu tür olabilecek fıtıkları da göz ardı edemeyiz. O yüzden çekilmiş bir MR varsa ben fibromiyaljiye tanısı koyacağım deyip onu göz ardı edemem. Geçmişteki çekilen MR'daki en ufak bulguyu dahi bir yere kaydetmek ve hasta bir daha sorduğunda ben senin MR'ına bakmamıştım deme gibi şansımız yok. Miyofasiyel ağrı sendromu da bunlardan birisi. Orada kas ve kasın üzerindeki onu çevreleyen katmana biz fasya diyoruz. O fasya tabakasının birlikte olan bir romatizmal tablo bu. İkisi arasındaki fark yaygınlıkla alakalı. Fibromiyaljide 11 çift nokta arıyoruz vücutta.
Evet.
2010 verilerinde bu sayı biraz değiştirildiyse de ana fikri aynı. Orada ise miyofasiyel vücutta iki tane nokta vardır evet. En fazla veya tek bir nokta vardır.
Evet.
Tek bir noktanın ağrısına biz fibromiyaljide diyemeyiz.
Evet.
O zaman bir şey diyeceksek miyofasiyel. Başta miyofasiyel ağrı sendromu deriz.
Evet, Nurpınar Hanım
geldik.
Başka...
Sınavı iyi verdik mi?
Estağfurullah yani, hocam.
Yani anlattınız ama biz sizi tekrar ağırlamak isteriz. Çünkü hem çok güzel anlatıyorsunuz, çok anlaşılır. Daha da var anlatmadıklarınız tabii. Bir programa sığdıramadık. İnşallah sizi tekrar ağırlamaktan tekrar umur duyarız yani oldum. İnşallah.
Çok güzel bir program oldu hocam. Teşekkür ederim.
Sağ olun. Çok çok teşekkürler, ağzınıza sağlık.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konumuz bizlerle birlikteydi. Profesör Doktor Turgut Göksoy hocamız. Haftaya yeniden değerli bir konumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Düşünme kusurları, gözün yapısı.
Yani burada Kore'ye da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi...
Yaptığınızda dağılmış bir sistem kapkaranlığı sonrasında şu kadarcık bir